Mezarlıkta. Doktorun korkuları doğru çıktı. Liza, birdenbire Vilchaninov'la Klavdiya Petrovna'nın bir akşam önce düşündüklerinden çok daha kötüleşti. Vilchaninov, çok ateşi olmasına rağmen hastayı bilinçli buldu. Sonra söylediğine göre gülümseyip kendisine küçük elini bile uzatmıştı. Ya gerçekten böyle olmuştu ya da kendisini rahatlatmak için böyle bir şeyi hayal edip inanmıştı. Akşam karanlığı çökünce hasta çocuk bilincini kaybetti ve bir daha da düzelmedi. Pogoryaltsevlere gelişinin 10. gününde öldü. Vilchaninov için çok hüzünlü günlerdi. Pogoryaltsevler onun için endişeleniyorlardı. Acılı günlerinin büyük bir kısmını onlarla geçirdi. Liza'nın hastalığının son günlerinde hiçbir şey düşünmeden saatlerce bir köşede oturuyordu. Klavdiya Petrovna zihnini dağıtmaya çalışmıştı. Ama o cevap vermiyordu. Konuşmak bile ona bir yük gibi geliyordu. Klavdiya Petrovna, bütün bunların onu böylesine etkileyeceğini hiç beklemiyordu. Çocuklar onu biraz canlandırmayı başardılar. Onların yanındayken gülüyordu bile. Ama her saat başı sandalyesinden kalkıp parmak uçlarına basa basa hastaya bakmaya gidiyordu. Bazen kendisini tanıdığı hissine kapılıyordu. İyileşeceğinden umudu yoktu. Hiç kimsenin yoktu zaten. Ama ölüm döşeğinde yattığı odadan da ayrılamıyordu bir türlü. Sürekli yan odada kalıyordu. İki keresinde büyük bir hareketlilik gösterdi. Kalkıp Petersburg'a koştu. En ünlü doktorlara uğradı. Konsültasyonlar ayarladı. İkinci ve son konsültasyon, Liza'nın ölümünden bir gece önce yapıldı. Ondan 3 gün önce Klavdiya Petrovna, Trusotski'yi bulmanın şart olduğunda ısrar etti. Eğer o kötü son olursa, onsuz cenaze töreninin imkansız olduğuna işaret etti. Vilchaninov ona yazacağını mırıldandı. Pogoryaltsev, polis yoluyla bulmasını söyledi. Vilchaninov, sonunda 2 satırlık bir not yazıp Pokrovski Oteli'ne götürdü. Her zamanki gibi Pavel Pavlovich odasında değildi. Mektubu Maria Sisovna'ya bıraktı. Liza, güzel bir yaz akşamı, gün batımında öldü. İşte o anda Vilchaninov uyandı. Ölüye, Klavdiya Petrovna'nın kızlarından birine ait olan ve bayramlar için saklanan beyaz bir cübbe giydirip salondaki masaya yatırdılar. Ellerinin arasına çiçekler koydukları anda Vilchaninov Klavdiya Petrovna'ya gidip gözünde yaşlarla katili hemen getirmesi gerektiğini söyledi. Ertesi güne kadar beklemesini söylemelerine hiç kulak asmadan hemen Petersburg'a gitmek üzere yola koyuldu. Pavel Pavlovich'i nerede bulacağını biliyordu. Petersburg'a daha önce yalnızca doktorları getirmek için gitmemişti. Liza'ya babasını getirecek olursa belki sesini duyduğunda kendisine gelir diye hayal etmişti. Sonra da deli gibi onu aramıştı. Pavel Pavlovich yine aynı yerde kalıyordu. Ama onu orada aramak boşunaydı. ''Son 3 gündür odasının yakınından bile geçmedi.'' dedi Maria Sisyona. ''Eğer gelirse mutlaka sarhoş gelir. Bir saat bile durmaz yine gider. Mahvolacak.'' Pokrovski Oteli'ndeki görevli Vilchaninov'a Pavel Pavlovich'in Voznesenski'de bazı kadınları ziyarete gittiğini söylemişti. Vilchaninov derhal bu kadınları buldu. Onlara ikramlarda bulunup hediyeler alınca kadınlar ziyaretçilerini hatırlayabildiler. Özellikle de şapkasındaki tülü. Sonra da bir daha kendilerini görmeye gelmediği için sözlerini esirgemeden küfrü bastılar. Katya adındaki bir kız Pavel Pavlovich'i bulmayı üstlendi. Çünkü son günlerde Maşka Prostakov'la berabermiş. Parasının sonu yokmuş. Aslında kadına Maşka Prostakov, sade, basit yerine Maşka Prohvostov, alçak denmeliymiş. Hastanede bile yatmış. Katya bir kelimeyle onu Sibirya'ya gönderebilirmiş. Kız Pavel Pavlovich'i o gün bulamadı. Bir dahaki sefere bulacağına söz verdi. Şimdi Vilchaninov onun yardımına güveniyordu. Saat 10'da Petersburg'a varınca hemen ona gitti. Görevliye para verip kadını yanına aldı. Ve beraber araştırmaya gittiler. Pavel Pavlovich'e ne yapacağını kendisi de bilmiyordu. Onu öldürecek miydi, yoksa kızının öldüğünü ve cenazede bulunması gerektiğini söylemek için mi arıyordu? İlk önce başarılı olamadılar. Maşka'nın Pavel Pavlovich'le 2 gün önce kavga ettiği ve bir veznedarın da tabureyle onun kafasını kırdığı ortaya çıktı. Uzunca bir süre boşuna aradılar. Öğleden sonra saat 2'de Vilchaninov umutla gönderildiği bir evde hiç beklenmedik bir şekilde onunla karşılaştı. Sarhoş olan Pavel Pavlovich 2 kadın tarafından bu eve taşınıyordu. Bir tanesi kolunu tutmuş destek oluyordu. Arkalarından gelen uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adam da sesinin son perdesinden bağırıp Pavel Pavlovich'i tehdit ediyordu. Pavel Pavlovich onu sömürüyor, hayatını zehirliyordu. Sanki ortada bir para meselesi var gibiydi. Kadınlar korku ve telaş içindeydiler. Vilchaninov'u gören Pavel Pavlovich ellerini uzatıp ona koştu ve sanki cinayete kurban gidiyormuş gibi bağırmaya başladı.
''Kardeşim, kurtar beni!''
Vilchaninov'un atletik yapısını gören zorba hemen ortadan kayboldu. Pavel Pavlovich zafer çığlığı atarak arkasından yumruğunu salladı. O anda Vilchaninov onu omuzlarından öfkeyle yakaladı ve neden yaptığını bile bilmeden çenesi çatırdayana kadar sarstı. Pavel Pavlovich bağırmayı kesti. İşkencecisine aptallık ve sarhoşluk karışımı bir dehşetle baktı. Büyük olasılıkla ne yapacağını bilmeyen Vilchaninov adamı kaldırım taşına oturttu. ''Liza öldü,'' dedi. Kadınlardan birine dayanarak kaldırıma uzanan Pavel Pavlovich hala Vilchaninov'a bakıyordu. Sonunda anladı ve yüzünde bir acı ifadesi belirdi.
''Öldü,''
diye fısıldadı garip garip. Yüzünde o iğrenç, sarhoş sırıtması mı vardı, yoksa bir duygunun etkisiyle buruşmuş muydu, Vilchaninov pek ayırt edemedi. Pavel Pavlovich bir süre sonra hat çıkarmak için titrek elini kaldırdı ve daha tamamlayamadan eli düştü. Kısa bir süre sonra yerden yavaş yavaş kalktı. Kadına dayanarak sanki Vilchaninov orada yokmuş gibi onu unutup kendi yoluna devam etti. Ama Vilchaninov onu omuzundan yakaladı yine. ''Seni sarhoş canavar, sen olmadan onu gömemeyeceğimizi anlamıyor musun?'' diye bağırdı nefes nefese. Pavel Pavlovich kafasını çevirdi.
''Topçu, teğmeni, hatırlıyor musunuz?'' diye kekeledi.
''Ne?'' diye bağırdı Vilchaninov ani bir acıyla.
''Babası o işte, cenaze için onu bulun.''
''Yalan söylüyorsunuz!'' diye bağırdı Vilchaninov çılgın gibi. ''Bunu... İnat için söylüyorsunuz. Bana böyle bir şey yapacağınızı biliyordum.'' Kendinden geçti ve Pavel Pavlovich'e vurmak için korkunç yumruğunu kaldırdı. Onu tek vuruşta gebertebilirdi. Kadınlar bağırışarak geri çekildiler. Ama Pavel Pavlovich kılını bile kıpırdatmadı. Yüzünde vahşi bir nefret ifadesi vardı.
''Bizim Rus'u!''
bir küfür savurdu.
''Hatırlıyor musunuz?''
diye başladı yine inatla. Sanki ayılmıştı.
''Ona gidin öyleyse.''
Büyük bir çabayla kendisini Vilchaninov'un elinden kurtardı. Sendeledi, neredeyse düşecekti. Kadınlar tuttular ve Pavel Pavlovich'i de arkalarından sürükleyip çığlık çığlığa kaçtılar. Vilchaninov peşinden gitmedi. Ertesi gün öğleden sonra düzgün görünüşlü, orta yaşlı, üniformalı bir devlet memuru Pogoryaltsev'lere geldi. Klavdiya Petrovna'ya Pavel Pavlovich Trusovski'den bir zarf getirdi. Zarfın içinde 300 ruble iliştirilmiş bir mektup, cenaze için gerekli yasal kağıtlar vardı. Pavel Pavlovich kısa, öz ve saygılı bir mektup yazmıştı. Annesiz küçük kızına gösterdiği merhamet için kendilerine teşekkür ediyordu. Bunu ancak Tanrı takdir ederdi. Hastalığı nedeniyle sevgili, zavallı kızının cenazesine katılamayacağını ifade ediyor, kadının melek kalbine güvendiğini söylüyordu. Mektupta açıkladığına göre 300 ruble hasta yattığı dönemdeki masraflarla cenaze içindi. Eğer para artacak olursa merhumun ruhu huzur içinde yatsın diye düzenlenecek ayinler için harcanmasını saygıyla rica ediyordu. Mektubu getiren memur başka bir açıklama yapmadı. Pavel Pavlovich'in ricasıyla mektubu ekselanslarına getirmek görevini üstlendiği belli oluyordu. Pogoryaltsev hasta yattığı dönemdeki masraflar ifadesine kırılmıştı. Cenaze için 50 rubleyi bir kenara koyduktan sonra, çünkü babanın çocuğunun cenaze masrafını ödemesinin engellenemeyeceği belliydi, kalan 250 rubleyi hemen Trusotski'ye geri göndermeye niyetlendi. Klavdiya Petrovna bunu engelledi ve mezarlık kilisesinden merhumun ruhu huzur içinde yatsın diye düzenlenecek ayinlere harcandığını belirten bir makbuz alıp bunu göndermeye karar verdi. Sonradan bu makbuz Pavel Pavlovich'e iletsin diye Vilchaninov'a verildi. O da pansiyona postaladı. Cenaze töreninden sonra Vilchaninov yazlıktan ayrıldı. 2 hafta boyunca kafasında düşüncelerle kasabada amaçsız, yapayalnız, ona buna çarparak dolaştı durdu. Bazen günlük yaşamın en sıradan şeylerini bile unutup günlerce kanepesinde uzanıyordu. Birkaç kez Pogoryaltsevler onu çağırttılar. O da gideceğine söz verdi. Ama hemen unuttu. Klavdiya Petrovna bizzat kendisi onu görmeye gitti. Ama evde bulamadı. Avukatına da aynı şey oldu. Ona bir şey söyleyecekti. Davası ustalıkla çözülmüş, karşı taraf dostça anlaşmaya razı olmuş, davalılar mirastan küçük bir pay almayı kabullenmişlerdi. Kalanı Vilchanov'undu. Avukatı sonunda onu evde bulduğunda bir zamanlar sorunlu bir müşteri olan Vilchanov'un kendisini dinlerkenki duygusuzluğuna ve kayıtsızlığına hayretler içinde kaldı. Temmuz'un en sıcak günleri başlamıştı ama Vilchanov zamanın farkında bile değildi. Acısı kalbinde büyüyen bir çıban gibi her an artan bir şiddetle sızlıyordu. Asıl üzüntüsü, Liza'nın onu tanımaya zaman bulamadan, ne acılarla onu sevdiğini anlayamadan ölmüş olmasıydı. Kısa bir an için yakaladığı hayatının amacı birdenbire karanlıklara gömülmüştü. Şimdi hiç aklından çıkmayan bu amaç, Liza'nın bütün hayatı boyunca her gün her saat onun sevgisinin farkında olmasıydı. "Kimsenin daha büyük bir amacı olamaz, olmadı," diye düşünürdü bazen mahzun mahzun. Başka amaçlar olsa bile bundan kutsal olamaz. Liza'ya olan sevgimle eski, kokuşmuş ve boş hayatım temizlenip arınacaktı. Aylak, kötü ve harcanmış yaşamımı düzeltmek için o saf ve ince yaratığı besleyip yetiştirecektim. Onun hatırına bağışlanacak, ben de kendimi bağışlayacaktım, diye düşünüyordu.
Bütün bu bilinçli düşünceler, ölen miniğin her zamanki yakıcı ve canlı hatıralarıyla beraber aklından hiç çıkmıyordu. Küçük solgun yüzü gözünün önüne geldi. Her ifadesini hatırladı. Kızı çiçeklerle süslenmiş tabutunda ve açık gözlerini sabitlemiş, alevler içinde bilinçsizce hasta yatarken düşündü. Onu masanın üzerine koydukları zaman hastalığı sırasında nedense morarmış olan küçük parmağını fark etmişti. Bu manzara onu o kadar etkilemişti. O zavallı küçük parmağa o kadar üzülmüştü ki ilk kez Pavel Pavlovich'i öldürmek istemişti. Sanki o ana kadar hep duygusuzdu. Çocuğun yaralı kalbine işkence eden yaralı gururu muydu, yoksa sevgisi nefrete dönüşen, utanç dolu sözcüklerle hakaret eden, korkusuyla dalga geçen ve sonunda onu iki yabancıya terk eden babasının elinde sıkıntı çektiği 3 ay mıydı? Bütün bunları bin türlü şekle sokup düşünüyordu iş durmadan.
''Liza'nın benim için ne anlama geldiğini biliyor musunuz?'' açıklamasını hatırladı birden o sarhoşun. Bu açıklamanın işten olduğunu, sahte olmadığını, içinde sevgi taşıdığını hissetti. Nasıl oldu da bu canavar bu kadar sevdiği bir çocuğa böyle zalimce davrandı? Bu inanılacak bir şey mi? Ama her seferinde bu soruyu bir kenara itiyor, kafasından atıyordu. Bu soruda dayanamadığı, çözemediği korkunç bir şeyler vardı. Bir gün nereye gittiğinin farkına varmadan Liza'nın gömüldüğü mezarlığa gidip mezarını buldu. Cenaze töreninden beri mezarlığa gitmemişti. Çok büyük bir acı olacağını düşünmüş, gitmeye korkmuştu. Gariptir ama mezarı bulunca onu öptü ve kendisini daha rahatlamış hissetti. Güzel bir akşamdı, güneş batıyordu. Mezarların etrafında taze, yeşil çimenler büyüyordu. Arılar oradaki bir yaban gülünün üzerinden havalanıyordu. Klavdiya Petrovna ile çocukların bıraktıkları yarı dökülmüş çiçekler ve çelenkler Liza'nın mezarının üzerindeydi. Birkaç günden sonra ilk kez kalbinde bir ümit ışığı parıldamıştı. Ne sakinlik diye düşündü mezarlığın sessizliğini hissedip açık, huzur dolu gökyüzüne bakarak. Huzurlu ve saf bir güven ruhunu doldurdu. Bunu bana Liza gönderdi. Benimle konuşan Liza diye düşündü. Eve gitmek üzere mezarlıktan ayrıldığında hava kararmıştı. Mezarlık kapısının biraz ötesinde alçak tavanlı ahşap bir ev vardı. Lokanta ya da meyhaneye benzer bir yerdi. Pencereden masalarda oturan insanlar görünüyordu. Pencereye yakın oturanlardan birini Pavel Pavlovich'e benzetti. Sanki o da kendisini görmüş merakla bakıyordu. Yoluna devam etti. Pavel Pavlovich arkasından koşuyordu. Büyük olasılıkla Vilchanov'un pencereden gördüğü uzlaşmacı ifadesi onu yüreklendirip çekmişti. Vilchanov'a yetişince ürkekçe gülümsedi. Ama eski sarhoş gülümsemesi değildi bu. Çünkü sarhoş değildi.
''İyi akşamlar.''
dedi.
''İyi akşamlar.'' dedi Vilchanov.